günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla yine İstanbul stüdyolarında karşınızdayız. Stüdyomuzda bugün İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Sedat Murat Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Hocam şeref verdiniz.
Şeref bize ait efendim.
Hocam programımıza ilk öncelikle sizin bir tanıyarak başlayalım. Bize biraz biyografinizden bahseder misiniz?
Evet, aslen Trabzonluyuz. Baba memleketi Trabzon. Fakat Samsun'da doğdum. 1959 Samsun doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu Samsun'da okudum. Liseyi İzmit'te. Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisansa başladım 1980 yılında.
Bayağı bir yer dolaşmışsınız aslında.
Biraz dolaştık yine de. 83 yılında YÖK'ün kuruluşundan sonra yatay geçişte Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine yatay geçişle geldim. Mezun olduktan sonra 84 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde yüksek lisansa başladım. 85 Nisan ayında da araştırma görevlisi olarak aynı bölümde göreve başladım. Yani akademik hayatıma 85 yılında başlamış olduğum İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünde o gündür bugündür halen öğretim üyeliğine devam etmekteyim. 2002 yılında profesör oldum. Bölüm başkanlıkları görevlerim var. İşte üniversite yönetim, fakülte yönetim kurulunda, fakülte kurulunda bulundum. Üç sene İktisat Fakültesi dekanında bulundum. İki yıldır da İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinde bulunuyorum. 4 yıldır Kamu Görevlileri Etik Kurul üyesiyim ama 2 yıldır da başkanlık görevini yürütmekteyim.
Etik kuruldan bahsetmişken hocam, biraz isterseniz onun tanımını da, görev tanımını da yapalım. Neler yapıyorsunuz?
Evet, etik kurul bu sene kuruluşunun 10. yıl dönümü. 10 sene önce kuruldu. Biraz da Avrupa topluluğu müktesebatına uyum süreciyle bağlantılı olarak, yani Avrupa Birliği'ne uyum gereği kurulan bir kuruluş. Ha, bu beni aslında biraz rahatsız ediyor. Keşke Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde değil de bu kurumları biz çok daha önce kurabilseydik. Yani bunu her yerde söylüyorum ama olsun, eğer Avrupa Birliği vesile olur, başka ülkeler, başka kurumlar vesile olur. Yeter ki güzel değerler oluşturulsun, yani kim sebep olursa olsun.
Tabii.
Çünkü yani ilim Çin'de de olsa gidin alın diyor Hazreti Peygamber.
Tabii hocam.
Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde kurulan bir kurum olmakla birlikte ama bizim medeniyetimiz açısından çok önemli bir yeri vardır etik değerlerin. Evet. Biz buna tabi toplumda halkın anlayabileceği bir şekilde ahlak kuralları da diyoruz. Bunların yerleşmesi önemli. Etik, Başbakanlık Etik Kurulu'nun 3 tane önemli görevi var. Birisi üst düzey kamu görevlileri, yani bütün kamu görevlileri değil, üst düzey kamu görevlileri. Bunlar kimlerdir? Genel müdürler, işte kaymakamlar, valiler, belediye başkanları, müsteşarlar, kurul üyeleri, kurum başkanları, bunlarla ilgili şikayetleri inceleyen, şikayet üzerine inceleme yapan, bunları sonuçlandıran veyahut da re'sen inceleme yapan, herhangi bir haberi ihbar kabul edip kendimiz de direkt re'sen inceleme yapabiliriz. Kamu görevlileriyle ilgili etik kurallar vardır. Kanunda belirtilen 18 madde. Bu ilkelerden hangisine aykırı harekette bulunmuştur, bu konuda karar verilir. Sadece karar vermekle sınırlıdır. Yani yaptırımı manevidir. Zaten ahlak, bunların yaptırımı toplumsaldır, vicdanidir. Yoksa diğerleri biliyorsunuz yasalara girer. Birisi bu. İkinci önemli görevi, kamu kuruluşlarına etik ilkeleri oluşturulması konusunda yardımcı olmak. Yani bu anlamda mesela şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na etik öğretmenler için, eğitim mesleğiyle, eğitim öğretim mesleğiyle uğraşanlar için bir etik, mesleki etik ilkeler oluşturduk. Şu anda teftiş kurulunda, önümüzdeki belki günlerde, aylarda veyahut da bir kısa zaman içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunu göndereceğiz ve bütün eğitim kurumlarında öğretmenlerin uymaları gereken etik ilkeleri belirledik. Bunun dışında yine yazın YÖK'e teslim ettim. YÖK'le de bağlantılı bir şekilde çok geniş bir akademisyen grupla, değişik meslek grupları, sendikalar, işte eğitim kuruluşları vesaire, bütün üniversitelerinde görüşlerini aldık. Akademik etik ilkeler oluşturduk. hani belki denilebilir, yok muydu üniversitelerde bu etik ilkeler, akademik etik ilkeler? Yoktu. Hı hı. Daha çok yayın üzerine, işte evet, etik, intihal vesaire gibi konularla tabii, sınırlıydı. Tabii, mesela akademik hayatla ilgili etik ilkeleri de oluşturduk. Evet, ikinci görevi bu. Üçüncü görevi de kamuda etik değerlerin, etik kültürün yerleştirilmesi için çalışmalar yapmak. Mesela şu andaki sohbetimizin de belki dolaylı bir amacı da bu olacaktır. Hı hı. Ülkemizde değerlerimizin, etik değerlerimizin yerleştirilmesine hangi platformda, hangi alanda olursa olsun bu konuda çalışmalar yapmak etik kurulun üç önemli görevinden
manevi
birisi.
Manevi yönü de o zaman değil mi hocam? Önemli yani.
Tabii. Kurulun, manevi yönü evet, çok fazla tabii, evet, kesinlikle.
Güzel. Böyle bir kurula başkanlık yapmak evet, da çok güzel olsa
çok gibi. Yani değil hakikaten evet, çok seve seve evet, yani belki yoruluyoruz ama ben hatta şöyle diyorum yani Ankara'ya bu türde hizmetler için gittiğim için yani ben kendimi dinlemiş kabul ediyorum. Mesela şu anda bir projemiz var. Bu 2014 ve 2015'in Ekim'inde bitireceğiz. Türkiye 13 ili merkez bölge olarak kabul edip o il ve çevresindeki illerin kaymakamlarını belli merkezi illerde topluyoruz. Başladım işte ilkini 25 Ekim'de Erzurum'da yaptık. Sayın Bakanımız da katıldı. İçişleri Bakanımızın açılış konuşmasıyla bütün kaymakamları 2014 ve 2015 yıllarında kamu etiği eğitiminden geçireceğiz. Bunların da hemen hemen büyük bir kısmını ben veriyorum. Hiçbir ücret vesaire almadan. Çünkü amacımız bu değerlerin, çünkü bunlar yöneticiler. Çok evet. Yani yöneticilerin özellikle etik değerlere evet, uyması çok önemli. Evet, çok çünkü bunlar rol model. Yani çok toplumun doğru, öncüleri. Böyle bir kampanya başlattık. Yani durmadan bu anlamda etik değerlerin yerleşmesi için koşturuyoruz. Şimdi önümüzde ayın 20'sinde 20 Aralık'ta inşallah İzmir'e gideceğiz.
Çok güzel.
İki hafta önce Bursa'daydık. Evet. Böyle her ay bir ile gidip çevre illeri, o çevre illerin kaymakamlarını o merkezi ilde toplayıp onlara etik değerleri anlatıyoruz. Yerleşmesi konusunda.
Sizin göreviniz olduğu için değil herhalde ama siz buna gönüllü olarak.
Yok ben gönüllü olarak. Tabii. Yani yoksa evet, bir zorunluluk
tabii
yok.
Tabii ki evet ama görevlerim, güzel olmuş hocam. Ne güzel.
Evet bu türde sağlamak, faaliyetlerde bulunuyoruz.
Evet. Bir yandan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı devam ediyor.
Tabii.
Çok evet, önemli bir tarihi ve köklü bir geleneğe sahip olan bir üniversite. Çok doğru. O yüzden o da ayrı bir şeref olsa gerek sizin için.
Kesinlikle. İşte yakamızda rozeti var, kapı. Tabii. Yani şu kapı dahi üniversite denildiği zaman akla İstanbul
geliyor,
Üniversitesi.
Geliyor. Direkt evet, otomatik olarak hocam.
Yani evet akla hemen o kapı. Birçok kişi yani o kapıdan içeriye girmek ister. İşte tabii, aramızda öğrencilerimiz de var. Evet. Tabii o kapıdan girip oradan mezun olmak ayrı bir duygu veriyor. Yani kurum kültürü dediğimiz olay budur. Bazen ben dekanlığımın hemen ilk günlerinde şöyle bir karar aldım. Baktım ki bazı bölümlerin dersleri dış binada oluyor, ek binada, kampüsün dışında, ana binada değil. Öğrenciler tabii bunu hissettim, rahatsızlık duyuyorlar. Niye biz merkez bina, o büyük amfilere girmiyoruz? Dedim ki bütün bölümler mutlaka merkez binada ders görecek ve öğrencilerden çok teşekkür geldi. Hocam yani büyük bir üniversite olduğumuzu o merkez kampüse girerek bunu hissettik. Tabii o kapıdan girildiği zaman şöyle diyorlar hocam biz buradan girdiğimiz zaman rastgele bir yerden değil. Yani Türkiye'ye yön veren işte siyasetine, bürokrasisine, işte ticaretine, sanayi hayatına, sanat hayatına, kültür hayatına yön verenlerin girip çıktığı bir kapı olarak. Evet. Tabii olumlusu da var, olumsuzu da var mutlaka.
Her yerde olumsuna bakıyoruz.
Tabii biz olumlarına tabii, bakıyoruz. Tabii. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'ne hakikaten hizmet etmek gerçekten büyük bir şeref. Türkiye'nin en köklü bir üniversitesi. Öğrenci sayımız şu anda 160 bini aştı, 165 binleri aştı. Ya, hakikaten yalnız uzaktan eğitimle.
Tabii.
Uzaktan eğitim var. Tabii İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. 1453 yılında dayanıyor. Yani Fatih dedemizin İstanbul'u fethine dayanıyor.
Evet.
Şu anda büyük bir üniversite. Öğrenci sayısıyla, öğretim üyesi sayısıyla, personeliyle, işte kampüs alanlarıyla bir aynı zamanda şehir üniversitesi. Yani İstanbul'un tam merkezinde.
Merkezinde tabii.
Merkezinde yer alan bir üniversite. Evet, böyle bir üniversiteye hizmet etmek, Türk akademik hayatına, ilim hayatına, kültür hayatına hizmet eden bir kuruluşta tabii uzun yıllardır 85'ten itibaren akademik hayattayız. Hizmet etmek bizim için hakikaten büyük bir şeref. Tabii. Sonuçta İstanbul Üniversitesi, tabii bütün üniversitelerimiz çok çok iyidir ama İstanbul Üniversitesi'nin mutlaka yeri, ayrı bir yeri vardır.
Hocam. Evet, doğru.
Kesinlikle.
Bunda da haklısınız yani evet. Düşünmekte, evet. Hocam, o zaman programımıza geleceğim tekrar ben. Programımızın ismi Birlik Zamanı, girişte de zaten ifade ettiğim gibi. Birliği hocam biz çok önemsiyoruz. Yani toplumsal birlik, toplumun kendi içerisindeki uzlaşması ve birliği. Ama bunun dışında da tabii biz İslam ülkeleri olarak, bütün İslam toplumları olarak kendi aramızda kurmuş olan birliği de çok önemsiyoruz. Çünkü herkesin son günlerde çok yakındığı bir konudur. İşte hep İslam coğrafyalarına baktığımızda acı, gözyaşı, kan, hep bunları görüyoruz. Fakat diğer coğrafyalarda belki tabii ki zaten olmasını istemeyiz onlarda ama birçok kişi bunu soruyor. Neden hep Müslüman coğrafyada? Şimdi konu gelip tabii şuraya dayanıyor. Müslümanlar bu kadar belki yeraltı zenginlikleri olsun, birçok maddi imkana sahip olmalarına rağmen, bir araya gelip bir türlü birleşemedikleri için, Allah'ın sözüne belki tam tutmadıkları için günümüzde yaşanan sorunları aslında yaşıyoruz. Çünkü bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor biliyorsunuz, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp dağılmayın. Şimdi o yüzden isterseniz önce bir İslam coğrafyasından başlayalım. Sonra kendi ülkemize yavaş yavaş gelelim ve birliği konuşalım hocam. Evet. Şu an İslam coğrafyasının içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Çok vahim. Tabii özellikle 19. yüzyıl, 20. yüzyıl İslam ülkelerinin hala toparlanamadığı, yani iki yüzyıl, 21. yüzyıla girdik. Bu dağınıklık, bu keşmekeşlik, bu acı durum maalesef olanca hızıyla devam ediyor. Tabii bu dağınıklık, işte bu tefrika, bu gözyaşı, bu acı, bu savaşlar sadece İslam ülkelerinde mi oluyor? Hayır, bu Avrupa'da da çok uzun asırlar, Avrupa'da da Hristiyanlar arasında
din savaşları oldu. Tabii,
din savaşları, mezhep savaşları. Evet. Hatta Avrupa Birliği niye kuruldu? Mesela Avrupa Birliği, baktılar ki yıllardır bütün kaynaklar, yeraltı yerüstü kaynakları, insan kaynakları yok ediliyor. Çok ilginçtir. Özellikle iki ülkenin düşmanlığı, bunlar hangi ülkeler? Fransa ve Almanya. Bunlar uzun yıllar savaşlarla şeylerini, kaynaklarını yok etmişlerdir. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii 1 ve 2. Dünya Savaşı Batı dünyasına çok pahalıya mal olmuştu. Ben Batı dünyası denildiği zaman, yani Batı ile bildiğimiz coğrafi anlamda Batı değil, kültürel anlamda Amerika'da Batı'dır, Japonya'da Batı'dır. Yani Batı'yı geniş, kültürel anlamda geniş düşünmek gerekir. Batı çok büyük bir insan kaybıyla karşı karşıya kaldı. İşte bildiğimiz gibi Almanya yerle bir oldu. Evet. Japonya yerle bir oldu. Fransa, Almanya'nın ezeli düşmanlığı var. Tabii Fransız Dışişleri Bakanı Schuman'ın çağrısıyla bir araya geldiler. Çok ilginçtir. Önce hangi konuda birleştiler, birlik kurdular? Kömür ve çelik.
Kömür ve çelik.
Neden? Başladı, çünkü kömür ve çelik savaşın önemli ham maddesi.
Tabii, doğru.
Kömür ve çeliği barışçıl anlamda kullanalım. Savaşmayalım. Yani bu kaynakları savaş için harcamayalım. Tabii kimler, ilk kurucuları kimdir? Almanya ve Fransa. Hı. Ama bana göre asıl ikisinin düşmanlığı yok etmek için, ikisi arasında. İtalya katıldı bunlara. Bir de Benelux ülkeleri.
Doğru.
Belçika, Lüksemburg, Hollanda. Bu üç ülke, altı ülke. Daha sonra tabii artık gelişti, gelişti. Bugün 500 milyonu aşan bir nüfusa ulaştı. İşte Türkiye'de 50 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği için işte adım adım adım artık bugün bekletiliyor. Yani olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri. Onu bir kenara bırakalım. Avrupa demek ki 2. Dünya Savaşı sonuna kadar birbirini yok etti. Ama baktılar ki bu olmayacak.
Doğru.
Birleşelim. Kaynaklarımızı birleştirelim. Birlikten güç, kuvvet doğar. Biraz önce okuduğunuz ayet-i kerime, evet. Bu ayetin anlamı şudur. Kim birleşirse, fikri, maddi gücünü birleştirirse bu sünnetullah'tır.
Batıl bile olsa değil mi hocam?
Tabii batıl bile olsa. İşte Batı gücünü birleştiriyor. Mesela dünyada işte çok az bir Yahudi nüfus vardı. Niye dünyaya hakim oluyorlar? Siyasal anlamda, ekonomik anlamda, finans anlamda.
Çünkü ciddi bir birlikleri var. Tabii.
Birliktelikleri evet, var. Fikirlerini birleştiriyorlar. Sermayesini birleştiriyorlar. Gücünü birleştiriyorlar. Tabii. Bu çok önemli. Bu işte dediğimiz gibi sünnetullah'tır.
Tabii doğru.
Batıl bile olsa, farklı bir yapıda bile olsa bu gücünü birleştiren sünnetullah'tır. Sonuçta kuvvetli olur. Tabii 1,5 milyara aştı. İslam dünyası darmadağınık. Uzun yıllardır bu dağınıklık için uğraşıldı. Bunun da temelleri ne zaman atıldı? Bunun da temelleri Tanzimat döneminden itibaren aslında tohumlara atıldı.
Doğru.
Tohumlar atıldı. Evet. Ülkemizde batılılaşma hareketleriyle birlikte işte çağdaşlaşma adı altında, ha bunlar tabii güzel kavramlar, çağdaşlaşma. Hı-hı. Yani Batı'nın değerlerini, etik değerlerini şuna öğreneceğimiz çok şey var. Teknolojisini alalım. Ama değerler bize aittir. Kendi değerlerimiz, kendi kültürümüzde unutmamamız gerekirdi. Batılılaşmayla birlikte biz kendimizi unutmaya başladık. Köklerimizi kurutmaya başladık. Batı birleşirken bizleri dağıttılar. Tabii öyle bir kavram kargaşası meydana getirdiler ki, İşte Türk dünyasından bahsedilmenin suç olduğu dönemler oldu.
Tabii ne yazık ki.
Türk dünyasından bugün 200 milyon üzerinde dünyada, hani 200 milyon civarında Türkçe konuşan topluluklar var.
Tabii.
Evet. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türkçe konuşan bir kesim var işte. Tabii. Zaman zaman sizler de gidiyorsunuz, evet. Bizler de gidiyoruz. Değişik ülkelerde Türkçe konuşan insanlarla karşılaşıyoruz. Balkanlarda bugün her tarafta Türkçe konuşan insanlar. Gidiyoruz Türk dünyasına, Türkçe konuşuyorlar. İşte Moldavya'da Gagavuz Türkleri, Hristiyandır. Ama bir bakıyorsunuz evet. Bizim gibi Türkçe konuşuyorlar. Evet. Yani uzun, en azından bir yaklaşık 100 senedir kopmuş durumdayız ama hala aynı dili kullanıyoruz. Ben çok kısa zaman önce, geçen senede, bu senede Türkmenistan'a gittim. Tabii çok heyecanlandım. Dedelerimizin geldiği yer.
Evet.
İşte Sultan Alparslan Gaziler, Süleyman Şahlar, Melik Şahlar, işte Ertuğrul Gaziler falan. Dedelerimiz orada yatıyor. Oradan çıkmışlar, Anadolu'ya gelmişler. Buraya bize yurt edinmişler, bize emanet etmişler. Dedelerimizin geldiği yer, ben çok heyecanlandım. Mesela Azerbaycan'a gittiğim zaman o kadar heyecanlandım ki böyle dedim kalbim duracak.
Evet.
Çünkü dedelerimizin memleketleri, aynı dili kullanıyoruz.
Evet.
Düşün en azından bir 70 sene. Komünist sistemle birlikte bu dünyayla bağımız koptu.
Doğru.
Her şeylerini yok ettiler ama dillerini yok edemediler. İsimlerini yok edemediler.
Tabii.
Değerlerini yok ettiler. Yani ben şimdi mesela Türk dünyasında böyle konuşuyoruz, görüşüyoruz diyorlar ki ne? Mesela Mevlid'i yok edemediler ama gizli gizli yaptılar. İşte cenazeleri çok gizli namazlarını kılıyorduk diyorlar. Çoğu yerde cenaze namazı kılınmasını dahi tahammül edemiyorlardı ateist komünist sistem. Ama kırpıntı dahi olsa kaldı. Böyle bir dünyayı birbirinden kopardılar. Bir taraftan Batı, bir taraftan Ruslar. Ve maalesef en kötüsü, tabii insan üzen o, Anadolu. Türk dünyasının en önemli kalesi.
Tabii.
En önemli kalesi. Tabii. Bu kaleyi içten içe çökertmek istediler. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük bir savaş verildi ve başardık. Türk milletini bağımsızlığı, yani bağımsızlığın en önemli şiarı bağımsızlığıdır. Asla köle edilemez.
Tabii.
Yani bizim milletimizin böyle bir tarihte de böyledir.
Tabii.
Fakat bu milleti köleleştiremeyeceğini bilen güçler hangi yola gittiler? Birliğini, beraberliğini bozacak fesat yuvalarını devreye soktular. İçeriden çökertmeye çalıştılar.
Doğru.
Değer yargılarımıza, aile yapımıza düşman oldular. Onu çatırdatmaya çalıştılar. Önemli ölçüde başarılı oldular. Ama ben eğer işte sizin bu güzel programlarınız gibi birlik, beraberlik temalı konuları ne kadar işlersek, kardeşlik duygularımızı ne kadar geliştirirsek bu değerler ortaya çıkacaktır ki ülkemizde de bunu da görüyoruz. Evet, Türkiye'de maalesef onu diyordum. Türk dünyasını birbirinden kopardılar. Yani Türk kelimesinden bahsedemiyorduk. Ne oluyorsun? Turancı, pan-Türküst. İslam'dan bahsedemiyorsun. İslam dünyasından bahsedemiyorsun. Hilafet.
Çok acı aslında değil mi?
Tabii.
Ön yargılarla.
Tabii, ön yargılarla. İslam dünyasının birlik beraberliğini tehlike olarak görenler vardı. İşte eski ismi şimdi İslam İşbirliği Örgütü. Hı hı. Daha önce İslam Konferansı Teşkilatı.
Tabii.
Ya bu teşkilat kurulduğu zaman Batı'da basın, yayın, devlet adamları Türkiye Orta Doğu'da barışı tehdit ediyor. Neden? Türkiye bu kuşeye girdi diye bu örgüte.
Evet.
Yani Batı'da algı bu. Ne demek yani? Siz birleşiyorsunuz.
Tabii, tabii.
Siz birleşiyorsunuz. 27-28 üye şu anda birleşti. 500 milyonluk büyük bir ittifak, entegrasyon hareketi. Şu anda dünyanın en büyük entegrasyon hareketi. Onlar birleşiyor. Bir şey yok. Ama Türk İslam dünyası birleşecek diye ötleri patlıyor. Tabi maalesef içeriden de bunlara destek verenler oluyor. Her zaman olmuştur. En evet. büyük tehlike de budur. Hı. Dışarıdan değil. Doğru. İçeriden. Bu fitne nefesada. Bu tabi bu birlik beraberliği bozmak için var güçlerle çalışmışlardır. Bunu İslam ülkelerinde yapıyorlar. Mezhep savaşları. Din, yani din demeyelim. Yani sonuçta İslam. Evet. Ama mezhep savaşlarıyla. Halbuki Osmanlı'da bırakın mezhep savaşını Müslümanlar arasında. Evet. Gayrimüslimlere karşı tavır nasıldı?
Tabii. Müthiş bir
Yahudilere hoşgörü. Karşı
Tabii.
tavır nasıldı?
Tabii.
Bırakın onlara saldırmayı, yok etmeyi, dillerini, kültürlerini yok etmeyi. Fatih'in fermanı vardır Balkanlarda. Dinlerinin garanti altına alınmasıyla ilgili ferman çıkarmışlar. Ama bu nereye dayanıyordu? Bu bizim kültürümüze, dinimize dayanıyordu. Zorla Müslümanlık yoktur. Müslümanlık bir gönül işidir. Bir hayat tarzıdır. Güzellik dinidir, ahlak dinidir. Zorlama asla yoktur.
Ayet var değil mi hocam? Dinde baskı ve zorlama yoktur şeytandan Allah'a sığınırım.
Tabii, kesinlikle. Hatta çok ilginçtir, hangi sürede olduğunu şu anda tam hatırlamıyorum. Peygamberimize atfen şöyle bir ayet-i kerime vardır. Ya Muhammed, sen sevdiğin insanlara hidayet erdiremezsin. Hidayet Allah'tandır. Sen evet. görevini yap. Hı hı. Bakın, ya yüce kitabımız evet. bunu diyor. Bunu kime diyor? Peygamberine diyor.
Evet.
Yani sen zorla hidayet erdiremezsin. Biz de zorla hidayet erdiremeyiz.
Tabii.
Doğru yola gelmek Allah'tandır. Ama bizim önce güzel insan olmamız gerekir.
Doğru hocam.
Yaşamamız gerekir. Çok lafla
doğru.
değil.
Çok doğru.
Şekille değil.
Halle
ama
değil mi?
Hal ve hareketle.
Tabii.
Yani toplum şunu diyecek, ya güzel insan budur. İnsanı kamil deriz hani bizim tabii. eski Osmanlıca. Hı hı.
Münevver insan.
Tabii hı. şimdi Osmanlıca ile yine tartışmalar var evet. Ama hakikaten bazı kavramları bilmek lazım. İnsanı kamil. Şimdi yeni nesil insanı kamil anlamıyor.
Doğru.
Ben bir doktora dersinde zaman zaman bu tür kavramları diyorum çocuklar. Mesela emri bil maruf ve nehyanil münker.
Tabii.
Hocam ne demek bu doktora düzeyinde?
Çok ilginç. Yani, o düzeyde değil mi bilinmemesi aslında?
Evet. O kadar üzülüyorum ki. Hı hı. Çünkü bu kavramlar çok önemlidir.
Haklısınız.
Yani bu kavramları bilmek gerekir. Evet, İslam ülkelerinde böyle bir durum var. Osmanlı döneminde gayrimüslimlere karşı müthiş bir hoşgörü vardı. Balkanlar eğer Osmanlı isteseydi Batılıların yaptığı gibi Afrika'da sömürge hareketleriyle dillerini, dinlerini, her şeylerini yok edebilirlerdi. Ama olmaz.
Tabii.
Bizim kültürümüzde, dinimizde bu yoktur. Evet. Osmanlı'yı bugün uzun yıllardır ihanet eden faşist, emperyalist vesaire diyenler bugün ama vicdanlı insanlar Osmanlı'nın nasıl bir adalet sağladığını, nasıl adalet dağıttığını bugün itiraf ediyorlar.
Evet.
Peki Osmanlı'da bu görüldü. Osmanlı kötü bir sistem mi kurmuştu? Büyük bir imparatorluk, büyük bir entegrasyon hareketi.
Evet.
İmparatorluk. Onlarca etniseten, onlarca mezhep ve dinden
tabii.
meydana gelen bir imparatorluk. Ama hoşgörü içerisinde. İşte İstanbul'da Rum'u, Ermenisi, Yahudisi, şusu busu, komşu beraber yaşıyorlar. Müslümanlar da onlara saygı gösterir. Onlar da mesela çocuk bir şey yediği zaman aman kızım, oğlum bak bugün Müslümanların oruç,
tabii.
Ramazan ayı. Aman dikkat edelim. Ama onların göstermiş olduğu saygı bakıyorsunuz bugün birileri adeta tam tersini yapmaya çalışıyor.
Dindaşlarımız.
Tabii tabii. Yani işte açık açık tahrik ediyor vesaire. Ama şu da vardır. Diyelim ki orucunu böyle de yapsa biz de kalkıp ona hakaret edemeyiz.
Tabii hocam.
Onun seviyesine düşmemek gerekir.
Tabii.
Bize yakışan güzellikle hareket etmektir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de yine çok ilginç, güzel bir ayet-i kerime vardı. Hepsi güzel. Mesela Hazreti Allah, Hazreti Harun ve Musa'ya diyor ki, gidin Firavun'a, ama yumuşak, yumuşak konuşun. Kavli leyyin. Kavli leyyinen. Ona yumuşak konuşun. Tabii. Bizim ölçümüz budur.
Tabii.
Kim olursa olsun.
Evet. Yani, Firavun'a bile müşrikçe söyleniyorsa.
Bakın Firavun'a evet. bile tabii. Allah'a savaş açmış. Tabii. Tanrılık iddiasında olan Allah şunu demiyor. Ey Musa, Harun gidin haddini bildirin. Bana güvenin. Gidin diyor, yumuşak konuşun. İslam siyaseti budur. Çok Müslüman güzel. Özelliği budur. Evet. Yani yumuşak konuşun. Olur ki kalbi yumuşar, tezekkür eder, tabii. düşünür, insafa gelir.
Tabii.
Yani bu üslup önemli. Tabii. Yani üslup önemli. Dolayısıyla İslam ülkelerinde maalesef şekli olarak ya namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz ama birbirimize tahammül edemiyoruz. Bu Türk dünyasında oldu. Birçok Türk devletini başka bir Türk devleti yok etmiştir. Birçok Türk beyliğini başka bir Türk beyliği.
Aslında fitne olmuş değil mi hocam?
Fitne. Tam olarak. Tabi araya fitneler falan giriyor. Ya Kur'an-ı Kerim sürekli fitne ölümden, kıtaldan tabii, beterdir
tabii,
diyor.
Tabii, tabii.
Hakikaten savaştan, ölümden, kıtaldan daha beterdir. Dolayısıyla fitneden uzaklaşmak gerekir. Yani fitneyi uyandırana lanet var. İslam ülkelerinin önemli bir sıkıntısı bu fitne hareketleri. Bugün biz eğer değerlerimize, çünkü pratikleri var, geçmişte pratiği var, işte Osmanlı pratiği, bunu uygulamamız gerekir. Bugün İslam ülkelerinden bu davranışı, bu bir beraberliği oluşturacak öncülüğü bana göre beklememeliyiz. Çünkü o tecrübe, o devlet birikimi evet bizde
Türkiye'de
var. Ha bunu ırkçılık anlamında demiyorum ama.
Enaniyet dedi, kibir göstergesi dedi
değil,
hocam bu değil
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Evet. Ya bizim milletimiz bu anlamda gerçekten yüce bir millet. Yani evet. ecdadımız çok güzel örnekleri vermiş. Aylin Hanım bu kolay bir şey değil. Bu binlerce yıldır gelen bir gelenek. Mesela bir Türk misafirperliği, berberliği. Mesela ne diyoruz? Arkadaş diyoruz. Nedir arkadaş? Bu Türkçe bir kelime ama anlamı var. Hani diyelim ki bir düşmanla çarpışırken Türk arkasını taşa dayarmış. Çünkü arka taş. Arkadaş dediğimiz budur. Yani güveneceğiz eşimize, dostumuza, arkadaşımıza. Arkadaş bu demektir. Güveneceğimiz insan. Tabii güvenin oluşturulması gerekir. İşte değişik ülkelere gidiyoruz. Ben Türk'üm dediğim zaman Türk dünyasına da gittik. İslam ülkelerinde de bunu görüyoruz. Hatta böyle bazı yaşlı insanlar, Afrikalı veyahut da işte hatta Suudi Arabistanlı bir genç, Arabistan'da, Mekke'de bir asansörde dedim Türk'üm, eğildi elimi öptü. Bir Afrikalı, ben Türk'üm dedim, yaşlı bir sakallı, benden çok büyük, eğildi elimi öpmeye çalıştı.
Bu ecdada olan saygı değil mi hocam?
Ecdada olan tabii, çok ecdada güzel. Olan. Evet, o kadar evet. hoşuma gitti ki,
evet.
o kadar hoşuma gitti ki ve dediler ki, birliği, beraberliği koruyacak, liderlik yapacak, öncülük yapacak sizsiniz.
Maşallah hocam doğru.
Böyle bir başka birikime, devlet tecrübesine,
tabii.
geleneğe,
tabii. mirasa.
Mirasa, evet çok güzel. Böyle bir mirasa sahip olan başka bir ülke yok. Bunu Allah bize bahşetmiş. Evet. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu potansiyel var.
Bu tekrar belirtelim yeri gelmişken. Bu asla bir inaniyet, bir kibir göstergesi. Bu hatta bir hadimlik belki değil mi hocam? Yani zor olan bir şeye talibiz.
Bak çok güzel dediniz. Ya hadimlik, ecdadımız, padişahlarımız bunu kullanır.
Tabii.
Mekke'nin, Medine'nin hadimi.
Tabii.
Hadimul haremeyn demiş. Tabii. Yani haremeyn, hadim, hizmetçisi olarak Tabii. kabul etmiştir. Tabii. Doğru. Yani biz de bunu bir hadimlik olarak, bir hizmetçi olarak kabul ediyoruz. Milletimiz böyle yapmıştır. Torunlarını da yakışan budur.
Evet.
Bu manzara gerçekten Türkiye'nin bu potansiyeli var. İşte Türkiye düşmanları, Türk düşmanları, İslam düşmanları görevini yapacak tabii ki. Tarihte yaptığı gibi. Onlar üzerine düşeni yapacak. Ama biz de üzerimize düşeni yapacağız. Üzerimize düşen nedir? Onları hiç suçlamadan suçu kendimiz
evet,
arayacağız. Onlar görevlerini yapabilir ama biz de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozacak her türlü fitne, fesada karşı uyanık olmamız gerekir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti kuruldu zor şartlarda. Hakikaten büyük bir mücadele verdi. 7 düvel 4 bir taraftan saldırdı.
Evet.
Çanakkale destanları yani meydandadır. Yani doğusundan güneydoğusuna yani Türkiye'nin her bir tarafı, Antep'inden, Maraş'ından, işte Çanakkale'sine kadar Anadolu ayağa kalktı. Sakarya'sına kadar, Dumlupınar'ına kadar. Türkiye'de böyle bir ruh var. Bunu çok iyi fark ettiler ki. öyle güçle, savaşla bu Türk milletini yok edemeyiz. Ha ne yaptılar? Birlik beraberliği bozacak fitne, evet, fesat, ifsat, evet, hareketlerine giriştiler. Bunu çok denediler. Mesela ne yaptılar? Çok önemlidir. İşte 1950'li yıllardan sonra Türkiye'de bir demokratikleşme hareketi, halk kendi köklerine dönmeye başladı. Kendi köklerine ve çok ilginçtir. Kendi köklerine, tarihi değerlerine sahip çıkan bir başbakanı idam ettiler.
Evet, çok acıdır, çok, çok trajedik.
Yani ne yaptı Adnan Menderes? Evet, ne yaptı bu ülkeye hizmet etmek için? Evet. Batı'yla da yani entegrasyona girişti. Evet, NATO'ya da üye olundu bu dönemde.
Evet, bağnaz bir insan da değildi.
Tabii bağnaz değildi. Gibi, evet. Tabii. Çok beyefendi işte, evet, savunmalarına falan şimdi böyle gözyaşlarıyla izliyor. Bu adam ne yaptı? Karayolları yaptı, ülkenin bir şehirleşme hareketi başladı, bir hareket, heyecan, sevinç. Ama baktılar ki bu olmayacak, bir dizi oyun. 1960 yılında bir darbe. İşte 61'de bir anayasa. Tabii çok ilginçtir. 61 anayasası hani bir işte başbakanı, iki bakanı idam eden, asan bir zihniyet. Bir bakıyorsunuz ki batılı anlamda işte özgürlüklerin, işte örgütlenmenin önünü açıyor. Bu çok anlamlıdır.
Tabii.
Peki bazen şöyle insanın aklına geliyor. Ya bunlar hem özgürlüklere karşı, özgürlük hareketleri başlamıştı daha önce.
Tabii.
Peki neden böyle bir... Mesela bir anayasa mahkemesi falan kurdular. Hı. Amaçları çok farklıydı. Şunu çok iyi bildi bu zihniyet. Bu milleti zorla, şunla, bunla istediğimiz yöne çekemiyoruz. İstediğimiz aşıyı yapamıyoruz. Hı. Ne yapalım? Öyle bir şey yapalım ki özgürlüklerin de önünü açalım. Nasıl olsa biz iktidar olamayacağız. Bu milleti yönlendirmemiz çok zor. Bunu anlayan zihniyet... alabildiğine, mesela sendikal özgürlükler vesaire, bunlar yerinde, bir şey demiyorum ama bunun arka planında yatan zihniyet, önümüzdeki yıllarda işte muhafazakar iktidarlar, bu milletin tuttuğu, desteklediği iktidarlar gelecek, bunları kontrol altına alabilmek için bir anayasa mahkemesi oluşturalım. İşte özgürlük, öğrenci hareketleri vesaire, onların aslında bir anlamda önünü açtılar yasal olarak.
Amaçları farklıydı diyorsunuz.
Amaçları farklıydı. Evet, bu milletin hakikaten özgürlük, demokrasi hakkıdır. Ama niyet çok farklıydı. Gerçekten bunu gördük. Ne oldu? Öğrenci hareketleri, kışkırtlar, sağ sol hareketleri.
Tabii
ben lise yıllarında, ortaokul yıllarında yani bu olayları gördük. Üniversiteye 80 yılında başladığımda, evet 12 Eylül olmuştu. Ama 60 ile 80 arasında 4-5 bin civarında genç öldürüldü. Sağ ve sol. Şimdi 60'lı yıllar çok önemlidir Aylin Hanım. 60'lı yıllar bütün dünyanın sanayi toplumun, yani sanayinin zirveye ulaştığı yıllar. 70'li yıllar artık sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiği yıllar. Dünya sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken biz henüz istenilen sanayileşmeye varamamıştık. Bilgi toplumuna geçmek için sanayi toplumunu belli bir düzeye getirmek gerekiyordu. Fakat bize öyle bir darbe vurdular ki sendikalar işçi haklarından daha çok sınıf mücadelesi, işte mitinglerde, Taksim'de, diğer yerlerde Karl Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in posterleri, hani nerede Fatih'in posterleri, nerede Atatürk'ün posterleri, o mitinglerde bunları mı gördük?
Hocam.
Bölücü liderlerin dünyaya yani eza, cefa, zulüm, yani kan akıtan liderlerin, komünist liderleri sembol haline getirdiler. Türk gençliğine bu komünist liderleri, Stalin vesaire, Lenin, yani bunları model olarak takdim ettiler. Öğrenciler birbirleriyle uğraştı. Bilim yuvaları bilgi çağına geçişe hazırlayacaklardı. Ama maalesef bizim üniversitelerimizde bilgi çağına gidecek yol bir defa engellendi. İşçi hareketleri, sözüm ona sendikal hareketler ama keşke sendikal hareketler olsaydı. Sendikalar demokrasi açısından çok önemlidir ama sendikalar araç olarak kullanmaya kalktılar. Fakat buna da başarılı olamadılar. Ne yaptılar? İşte işçi hakları adı altında siyasal örgütlenme, sistemi, düzeni, demokratik yapıyı değiştirme, komünist sistemi kurmak üzere planlar yaptılar.
Yani hepsi büyük bir projeydi değil mi hocam?
Büyük bir proje. Ve sanayileşme hareketleri, kaybolan iş günleri, grevler, evet, lockoutler vesaire ne oldu? Sanayi istenilen düzeye gelemedi. Öğrenci 4-5 bin civarında öğrenciyi yok ettiler. Benim çok üzüldüğüm şudur. İster sağdan ister soldan.
Tabii.
Hakikaten hepsi yurtseverdi. Ben bunu açıkça doğru söylüyorum. Hocam, hepsi yurtseverdi. Sol görüşlüsü de bu ülkenin kalkınması için hareket ediyordu. Sağ görüşteki insanlar da bu ülkeyi kurtarmak için.
Doğru.
Ve yurtsever yani hepsi hangi ideolojiden olursa olsun bu gençler birbirleriyle vuruştururlardı. Daha sonra ortaya çıktı ki aynı silah tepeden bir ona bir ona aynı silah.
Tabii.
İki tarafı. Ama o silah nereden geliyor bilmiyorlardı. Zannediyorlar ki silahlar birbirlerinden çıkıyordu. Ve kan gövdeyi götürdü. 12 Eylül'e gidildi. Millet artık aman 12 Eylül olsun. Tabi o arada başka şeyler de denediler. Sağ solun yanında Alevi-Sünni çatışması.
Tabii, tabii. Maraş olayları, tabii. Çorum olayları değil mi hocam?
Bunlar unutmak büyük mümkün mü? Ya topyekun onu bunu deniyorlardı.
Sivas yakın zamanda keza.
12 Eylül'den sonra ne yapmaya başladılar? Tabi 12 Eylül bir projeydi. Hı. Hakikaten uluslararası bir projeydi. Ama toplum dört gözle bekler hale geldi. Can simidi gibi.
Evet.
Karşıladı. Çünkü her gün 20 kişi ölüyordu artık. İstenilen kıvama getirmişlerdi.
Tabii.
Darbe yapıldı.
Ve ertesi günde.
Evet.
Her şey düzeldi.
Her şey düzeldi. Ya madem bu kadar.
Yani evet.
Evet yani bir günde düzeliyordu.
Hani neden eski, evet bekledim.
Evet yani bir günde düzeliyor. Bunu daha önce niye yapmadınız? Tabii 80'den sonra bu defa başka bir tehlike çıkardılar.
Evet. Maalesef.
Kürt hareketi.
84'ten itibaren.
84'ten itibaren başladı. Yani bir Kürt hareketi ama Kürt hareketi değil bu. Bu bölücü bir hareket.
Evet hocam adını çok güzel tabii doğru da koydunuz.
Bu bölücü bir hareket.
Asla Kürt kardeşlerimizi temsil etmez değil mi hocam PKK?
Kesinlikle. Yani benim bir sürü Kürt arkadaşım vardır, kardeşim vardır. Hepsini bağrımıza basıyoruz. Çanakkale'de beraber savaştık. Uzun yıllar, asırlardır omuz omuza aynı camide beraber ibadet yaptık.
Evet, evet.
Aynı değerleri paylaştık. Şimdi bunlara nasıl PKK'nın temsilcisi olarak, bölücü örgütün temsilcisi olarak bakarız? Böyle bir şeye bakmaya asla hakkımız yoktur, bakamayız da. Ben bakanları da iyi niyetli olarak asla kabul etmiyorum. Bizim kardeşlerimizdir. Farklı şiveler olabilir, farklı dilleri olabilir, farklı kültürler olabilir. Her toplumda, ha ben mesela Karadenizliyim, farklı kültürüm var, kemenciye çok severim. Bu benim doğal. Birisi sazı sever. Birisi işte darbukaya sever. Ya bu bir kültürdür.
Evet.
Farklılıktır.
Evet, evet, evet.
Ama birbirimizi hoşgörüyle karşılamamız gerekir. Ama bu hoşgörüyü ortadan kaldırmak için birbirine düşman etmeye provokasyonlar yapılıyor. İşte bir tarafta diyelim ki yarın işte geçtiğimiz günlerde de işte bir
6-7 Ekim
olayları. Bu nedir tabii. Yani bu bir şey yani iç isyan hareketidir.
Tabii.
Denemeye kalktılar ama asla o hareketi destekleyenler veyahut da işte buna tevessül edenlerle o geniş bir kitleyi meydana getiren kardeşlerimizi bir tutmamak gerekir.
Tabii, tabii.
Eğer zaten onlar buna bağlı olsalar, bunu kabul etseler o kardeşlerimiz, iyi netli kardeşlerimiz zaten kan gövdeyi götürür.
Tabii.
Ha, tamam, kısa zamanda büyük zarar verirler ama
yine onlara döner ama yine
tabii,
de
tabii.
Evet.
İşte Gezi Parkı olayları. İşte bir ağaç vesaire falan değil. Bu bir projeydi. Yani bütün uluslararası kanallar orada. İşte Avrupa'da, Amerika'da vesaire bir sürü kan gövdeyi götürüyor.
Niye
o kanallar 24 saat canlı yayın yapmıyor? Bunu anlamamız gerekir.
Tabii.
Bir oyundu. Neden? Türkiye büyümesin. Çünkü biliyor ki potansiyeli var.
Tabii.
İslam ülkelerine, Türk dünyasına öncülük yapabilecek bir potansiyeli
çok doğru
var.
Hocam. Çok doğru.
Daha sonra işte laiklik, antilaiklik. Niye Osmanlı yapmamıştı bu laiklik, antilaiklik? Onlarca, yüzlerce etnik grup, dini ve mezhep bir arada yaşıyordu. Böyle bizim bir tecrübemiz var.
Tabii.
Yani bugün neden bu çatışma ortamı? Alevisi de kardeşimizdir, Şiisi de kardeşimizdir. Yani hangi hepsi, mezhepten olsa olsun. Ve geçmişte olduğu gibi bizim mayamızda var, medeniyetimizde var. İşte Ezidiler,
tabii,
diğer gruplar, Peşmergeler.
Yani hepsine kucak açmışız hocam.
Şu anda dünya sessiz kalıyor. Binlerce değil, milyonlarca şu anda dışarıdan Türkiye'ye sığınan.
Tabii.
Bu bir şeyin göstergesidir. Ve bunları,
hepsi Türkiye'ye ümit bağlıyorlar değil
ümit
mi?
Bağlıyorlar.
Bağlanan bir ülke Türkiye. Tabii, çok önemli.
Bunu da biliyorlar ve Türkiye, evet ekonomi sıkıntıları var, kalkınma hamleleri içerisinde. Yani şu anda işte 10 bin dolarları yakaladık bir hani orta gelir tuzağı diyoruz. Bir sıçramamız da gerekiyor. Bu sıçramayı göstermemek için var güçleriyle fitne, fesat, birlikteliği, beraberliği bozmak için her yola başvuruyorlar. Bunların planları tutarsa Türkiye kan kaybedecek, enerji kaybedecek. Yani neden üniversitedeki öğrenci bilim varken silaha sarılsın?
Tabii.
Neden öğretim üyesi gece gündüz çalışması varken siyasi konular, polemik konular ile toplum, televizyonlar gerginlik veriyor?
Tabii.
Bakın ne güzel, birlik, beraberlik temasını istiyorsunuz. Biz istiyoruz ki bu milletin potansiyeli var, hakikaten var.
Var hocam, kesinlikle.
Potansiyeli var. Yeter ki bu potansiyelimizi keşfedelim, bunun farkında olalım. Tuzağa gelmeyelim, kardeşlik duygularımızı geliştirelim.
Tabii.
Yani millet olarak Ermenisine de sahip çıkalım, Yahudisine de, Rumuna da, onlar da bizim vatandaşımız.
Tabii, tabii hocam, çok güzel söylüyorsun.
Kesinlikle,
maşallah, çok
bizim doğru. Vatandaşımız bunlar.
Tabii.
Hala yurt dışında işte gidenler falan anlatıyor, hocalarımız. Mesela İstanbul'dan giden, ah diyor İstanbul, ağlıyor. Benim bir hocam anlatıyor, Nevzat hocam benim hocamdır. Nevzat hoca anlatıyor. Bir gün de böyle bir Ermeni bir kız, işte doktora sonrasıydı. Amerika'da işte Türklere karşı düşman, büyük annem sizi çok seviyor. Hoca tabii gidiyor bir Ermeni evine, güzel yemekler, dolmalar hazırlamış. Bunlar demiş işte aramızı bozdular. Biz kardeştik yıllarca. Yani onlarla bile aramızı bozdular.
Doğru.
Yani Osmanlı, hani Ermeni işte vesaire işte katliamı deniyor, soykırım deniliyor. Ben diyorum ki 1915'e kadar en güçlü olduğu dönemde Osmanlı bunu yapmadı, isteseydi dillerini değişir. Niye 15'ten sonra ortaya çıksın?
Evet.
En zayıf döneminde.
Evet.
Yani yapar mı bu millet? Evet. Kimi ihanet etmiş?
Evet.
Toplumu kandırmasınlar. Bunları bile kullanıyorlar. Bunlar hep Türkiye'nin aleyhine. Yeter ki Türkiye o görülen potansiyel gücünü aman geliştirmesin.
Tabii.
Çünkü lider, gücümüzü birleştirdiğimiz zaman önce tabii Türkiye'de.
Tabii.
Güçlenmemizi asla istemiyorlar. Asla istemiyorlar.
İşte bu oyunun farkında olup buna göre hareket etmemiz gerekiyor o zaman. Çok açık aslında.
Kesinlikle. Evet. Yani bunun farkında olup buna göre kardeşlik, birlik, beraberlik temasını geliştirmemiz gerekir. Türk dünyasıyla bağlarımızı geliştireceğiz, komşularımızı da geliştireceğiz, ufak tefek kültürel farklılıkları göze, bunları zenginlik olarak göreceğiz.
Tabii ki hocam, tabii ki.
Böyle yaparsak İslam dünyasında ümidi bizde. Kaynakları zengin İslam ülkelerinin. Yani Allah öyle nimetleri vermiş ki Türkmenistan petrol kaynıyor, doğal gaz kaynıyor, su.
Evet.
Hatta doğal gaz ama yerde fazla birikim yapıp tehlike olmasın diye yanıyor böyle gök, yakıyorlar. Ya kaynaklar boşa gidiyor.
Hı-hı.
Allah her türlü imkanı bu coğrafyaya vermiş. Ama mesela Türkiye, ya dünyanın en güzel ülkesi. Dört mevsimi bir arada yaşıyor.
Evet.
Geçen hafta Antalya'daydım. Denize gidiyor insanlar. Bir tarafta kar, kayak yapılıyor.
Doğru.
Yani baharı güzel, ilkbaharı, sonbaharı, yazı, kışı. Doğru. Böyle güzel bir ülke. İnsanlarımız da güzel.
Tabii.
Nüfusumuz da iyi.
Tabii.
Yani bugün artık 77-80 milyona yaklaşıyor. Büyük bir güç.
Çok, tabii. Evet.
Ya her şeye rağmen aile birliği, aile değerleri yine kuvvetli olan bir ülkeyiz.
Tabii.
Her türlü saldırıya, bombardımana, bozulmak istenmesine rağmen ama yine de bizim aile değerlerimiz, kardeşlik, misafirperverlik. Yani düşünebiliyor musun o bayramlarda dahi,
tabii.
Kurban Bayramı, Ramazan, her bayramlarda millet kötü rakamlar duyuyoruz. İşte 100-200 işte insan ölüyor.
Evet.
Vatandaş parasını, varını, yoğunu harcıyor. Gidiyor eşini, dostunu, akrabasını görmek için. Ne büyük bir değer bu.
Tabii.
Bu ne kadar büyük bir değer.
Parası olmuyor dediğiniz gibi borç harç mesela kurban da kesiyor. Onu dağıtıyor. Yani
tabii,
kendine de bir şey değil mi? Dağıtıyor.
Aynen öyle,
onu.
Dağıtıyor.
Evet,
bunlar, o kadar güzel kültürel değerlerimiz var, dini değerlerimiz var ki zaten İslam dininde hedefi budur.
Tabii.
Kardeşlik, birlik, beraberlik bu ibadettir.
Tabii ki hocam.
Yani,
bir örnek daha izninizle vermek istiyorum. Mesela Batı ülkelerinde çok sık rastlıyoruz. Latin Amerika'da falan çok örnekleri görülüyor. Bir ekonomik kriz olduğunda hemen dükkanlar yağmalanıyor. Değil mi? İnsanların malları gasp ediliyor.
Evet.
Fakat Türkiye'de ne olursa olsun asla böyle bir şey olmuyor.
Kesinlikle.
İşte o etik değerlerden bahsettiniz.
Kesinlikle. Tabii ki bozulmalar, yozlaşmalar oluyor. Yani
elbette.
Toplumun dinsizleştirilmesine çalışılıyor.
Tabii.
Mesela deniliyor. İşte dindar bir nesil yetiştirilmek isteniyor. Ya ne demek dindar bir nesil? Dinsiz bir nesil mi yetiştirirsin? Allah'tan korkmayan bir nesil mi yetiştirirsin? Ama tabii biz şunu diyoruz. İslam vicdanlara hücrelerimize kadar işlesin. Evet. Güzel ahlak hücrelerimize kadar yansısın. Yani bunu tabii istiyoruz. Tabii. Yoksa şekli, birbirine düşmanlık, husumet,
bağnazlık kin, değil
tabii
yani,
bağnazlık asla değildir. İslam'ın özü bu değildir. Evet, yani bu değerlerimizi de iyi anlatmak lazım. Mesela Kur'an'ı iyi anlamak lazım. Evet. Hazreti Peygamber'i iyi anlamak lazım. Bizim için güzel örnekler vardır. Kesinlikle. Hazreti Peygamber'de. Ayet var, evet. Bir sürü ayet var. Böyle 3-4 tane değişik. Hazreti Peygamber'den Üsvetün Hasene diyor Kur'an. Üsve-i Hasene. Güzel örnekler vardır. Allah'ın Resulü'nde bizim için güzel örnekler var. Örnek almamız, kardeşlik duygularını geliştirmemiz gerekir. Evet, Kur'an-ı Kerim, sünnette o kadar çok fazla ayet var ki, birlik, beraberlikle ilgili dağılmayın, gevşemeyin, üzülmeyin, birbirinize düşmeyin.
Eğer gerçekten iman ediyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz.
Evet, ne kadar güzel bir ayet-i kerime. Tabii. En üstün sizsiniz.
Tabii.
Eğer inanıyorsanız. Evet. Biz maneviyatımızı kuvvetlendirmek durumundayız. Bakın toplumda manevi değerler, kültürel değerler, yozlaşma olduğu zaman, böyle sürekli işte ifsat, fesat yuvalar harekete geçtiği zaman gelecekle ilgili ümitsizlik pompalanıyor. Yok, sosyal kriz çıkacak, ekonomik kriz çıkacak, işsizlik artıyor, gençler işsiz. Halbuki bunları değil. Biz iki günü eşit olan ziyanda diyor Hazreti Peygamber. Benim bugünüm dünden daha iyi olması lazım. Yarın bugünden daha iyi. Biz bunları aşılamamız gerekir. İlim Çin'de de olsa alın diyor Hazreti Peygamber. Gidip almamız gerekiyor.
Hep ümit var olmamız gerekiyor.
Kişi kardeşini sevmedikçe cennete gidemez diyor Peygamber. Tabii. Yani düşünebiliyor musun? Sevgi, muhabbet.
Tabii.
Cennetin yolu bundan geçiyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır diyor Peygamberimiz. Müslümanların demiyor. İnsanların en hayırlısı.
Doğru.
Dolayısıyla biz bu güzel değerleri gençliğimize, nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Yoksa bu defa eğer bu değerlerle, bu manevi değerlerle, kültürel değerlerle birileri niye korkuyor? Ya cehalet ya ihanet. Ama büyük bir kısmı da ihanetle.
İkisi de var galiba.
İkisi de var. Evet. Ama büyük bir kısmı. Yani cehalet de var ama planlı, programlı olanlar hain.
Evet tabii.
Yani diyorlar bu haklısınız. Toplum değerlerine bağlı olmasın. Hı-hı. İçeriden ve dışarıdan. Değerlerine bağlı olmasın. Değerlerine bağlı olursa dürüst olacak. Kul hakkına dikkat edecek. Yani biz... İslam'da en önemli kural kul hakkıdır. Yani bir kişinin canı, malı, namusu, ırzı bir Müslümana haramdır. Sadece Müslümanı değil, gayrimüslimin de. Yani şunu bir Müslüman diyemez ya işte gayrimüslimlerin malı, canı, namusu, ırzı helaldir. Allah korusun.
Tabii.
Kesinlikle kul kim olursa olsun. Hayvan hakkı. Yani hayvanlar bile hani hakkını alıp kıyamet günü hayvanlara bile zulmedemez. Müslüman hayvana bile zulmedemez. Kıyamet günü haklarını alacaklar, toprak olacaklar. Ve inanmayanlar, ya Rabbi biz de keşke toprak olsaydık değil mi? Ayet-i kerimede. Keşke toprak olsaydık diyecekler. Dolayısıyla Müslüman kainata, çevreye, insanlığa, hayvanata, yani denizlere, sulara, kamuya, bunlara, bu haklara dikkat edecek. Şimdi bu değerlere sahip olan bir topluluk
birbiriyle uğraştırılıyor değil mi?
Birbiriyle uğraştırılıyor. İşte ondan sonra bonzai artıyor, tabii. Uyuşturucu artıyor, sigara artıyor, alkol artıyor.
Tabii.
Şimdi sigara ile ilgili ne kadar güzel. Ya toplumu bu kadar kemiren, yok eden bir şeyle, hastalıkla uğraşılıyor. Ya aman işte özgürlükleri, müdahaleleri bilmem ne. Ya toplumu sağlasın önemli. Şimdi alkol ile ilgili mücadele ediyorsun. Oo, bunun sizin amacınız din. Ya güzel bir şey mi bu?
Tabii ki.
Yani güzel bir şey mi?
Çok güzel.
Ne olur toplum alkol kullanmasa? Ha biz illa asla kimse kullanamaz demiyoruz ama.
Baskıyla değil ama.
Kesinlikle evet. Öğretelim.
Tabii.
Yani neden alkol olsun, sarhoş olsun, aklını yani evet. Belli bir dönem olsa melekesini kaybetsin, ayakta duramazsan.
İnsanlık dışı bir görüntü. Ya niye neden? Kim ister bunu?
Ya yani iyi bir şey mi? Yani tabii. Böyle bir manzara çağdaşlık göstergesi olabilir
asla,
mi?
Tabii.
Olabilir mi? Ya bunlara dikkat etmek gerekir. Ama bunları tabii yine de sevgiyle. Çok nefret
doğru.
Ettiğimizi.
Çok doğru.
Ne diyor Hazreti Peygamber? Kolaylaştırın, güçleştirmeyin.
Tabii.
Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Biz kesinlikle nefret ettirmeyeceğiz. Nefret bizim kültürümüzde yeri yok.
Tabii.
İnsanları seveceğiz.
Hocam peki tekrar gündemde olan bir konu olduğu için çok güzel toparladınız. Gerçekten İslam coğrafyasının durumu olsun. Türk devletleriyle bağlantımız olsun ve ülkemizdeki durumu geçmişten günümüze alarak çok güzel özetlediniz. Maşallah, ağzınıza sağlık. Son günlerde ne kadar olsa halkımızda bir endişeye sebep olduğu için tekrar değinmek istiyorum. Siz biraz bahsettiniz ama Güneydoğu konusunda. Gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakan, gerek bakanlar sık sık tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek dil buna vurgu yapıyorlar zaten. Ama yeri gelmişken biz de bunu tekrar sizinle beraber bu platformda bir daha dile getirelim. Zaten siz dilden bahsettiniz. Mesela Azerbaycan'ın dilini değil mi? Mesela
şurası farklı,
tabii,
evet.
Tabii. Hayır, yani bir ülkenin dilinin değiştirilmemesi, yani tek dil olması son derece önemli. Onları bir arada tutan unsur dildir. Çok önemli bir bağdır dil. Dil böyle, vatan böyle, millet böyle. Dolayısıyla şu an yapılmaya çalışılan yine önemli bir proje olduğu için söylüyorum. Bu bölücülük projesinde de olabildiğince bağlarımızı zayıflatıp özgürlük, demokrasi adı altında, hani haklar verme adı altında ülkemizi bölücülüğe, özerkliğe doğru götürme adımlarının yani gayretleri olduğunu görüyoruz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ama bu gayretlerin varlığı da aşikar hocam. Bununla ilgili biraz konuşalım.
Evet, kesinlikle. Yani bu millet iyi niyetini, hüsn niyetini gösteriyor, göstermek durumundayız. Yani orada Kürt kardeşlerimizle bölücü örgüt arasındaki farkı iyi görmemiz gerekiyor. Yani bu konuda asla yanlış yapmamız gerekir. Politikalar oluştururken buna göre oluşturmak gerekir. Zaten buna da dikkat ediliyor. Bakın, uzun yıllar, yani çok üzüldüğüm bir konu, hani eskiden işte sürgün yeri olarak görünürdü. Yani bu hataları yapmamamız gerekirdi. Benim rahmetli hocam Sebahattin Zaim Hoca, ilk görevi kaymakamlığı 49 yılında Kahta'dadır. Kahta'da.
Adıyaman.
Kahta, Adıyaman. Fakir, geri kalmış bir bölge. Hoca kaymakamlığa başladığı zaman halkta bir tedirginlik. Hani böyle hiç kimse yaklaşmıyor vesaire. Sonra bir bakıyorlar, hoca cumalara gidiyor, cenazelere gidiyor. Allah Allah. İlk defa böyle bir kişi görüyorlar. Yani bir kaymakam camiye, öyle uzun yıllar devlet toplumun içerisine giremez. Pazarına gidemez, camisine gidemez, düğününe gidemez, sokağına gidemez. Farklı bilmem bölgelerde oturur. Halkın içerisine karışamaz. Tepeden halka bakan bir zihniyet uzun yıllar hakim oldu. Güneydoğu'da bu yapıldı. Doğu bölgelerimizde yapıldı. Ama bu türde işte rahmetli işte şimdi 7. seneyi devriyesine girdik. Onunla ilgili programlar yapıyoruz. Orada devletin aslında gösterilmesi gereken güler yüzüdür. Bunu hoca gösterdiği zaman orada bir sene sonra hoca ayrılırken kilometrelerce peşinden geldiler. O halk ağladı. Evet. Bizim böyle olmamız gerekir. Zaten kardeşlerimiz bunu biliyor ama maalesef tabii bu özgürlükleri işte istismar eden, bunları kullanmak isteyen, etnik duyguları değişik şekillerde hortlatmak isteyen kesimler de olacaktır. Bunlara karşı kesinlikle devlet hani asla baskı falan demiyoruz ama terörist de halk arasındaki farkı da mutlaka görmemiz gerekir. İyi niyetlerin suistimal edilmesine asla fırsat vermemek gerekir. Devlet otoritesi boşluğu olmaması da gerekir.
Çok önemli hocam, bu söylediğiniz son derece önemli.
Evet, yani otorite boşluğunu başkaları doldurur ama hakikaten halk barış istiyor.
Evet,
yani
tabii ki halk, zaten olsun.
Halk işte, barış istiyor. İşte her türlü zorlamaya, baskıya rağmen halkın tercihlerinin nasıl olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla o bölge halkının bizimle ortak olan birçok değeri var. Bunlar inançlı insanlardır. Müslüman bir topluluktur. Evet. Bu bölge Müslüman bir topluluktur.
Evet.
Bizim ortak değerimizdir. Diller farklı olabilir. Allah'ın ayetlerinde
tabii değil. Tabii ki farklı olacak. O değil. Ana dil ben anlamda söyledim hocam.
Tabii,
demek ki. Yoksa tabii, asla
tabii.
Olur mu?
Yoksa.
Kürtçe öğrenelim. Onlar öğrensin. Okullar açılsın. Bir, hani kurslar açılsın. Onlara asla bir diyeceğimiz
tabii,
yok.
Tabii. Yani ana dil. Zaten işte kurslar falan açıldı. Giden de olmadı.
Öyle.
Yani
evet.
Böyle, yani çok yasaklama şunlar bunlara falan gitmeden ama bir otorite boşluğu da meydana getirmeden bu halkı, kardeşlerimizi kucaklamamız gerekir.
Tabii. Yani onlar... Hocam bir de mantık olarak tabii şunu da düşünüyoruz. Şimdi dağdan teröristler insin diyoruz. Silahlarını bırakacaklar diye bekleniyor mesela. Fakat zihniyet aynı kaldığı sürece belli bir ideolojiyle, belli bir saplantıyla eğitilmiş olan bu insanlar, çünkü dağda sürekli eğitim veriliyor. Dağa çıkartılmadan önce bunlar kamplarda eğitiliyorlar. Bir ideolojik eğitimden geçiriliyorlar. Şimdi ciddi şekilde buna karar vermiş oluyorlar. Militan bir şekilde buna bütün hayatlarını adamış oluyorlar. Batıl ama maalesef böyle. Evet. Bu kişileri fikren, ilmen, bilimle, felsefeyle öncelikle ikna etmek gerektiği kanaatindeyiz. Yani bu yönde de devletin bir şeyler yapması kesinlikle gerekiyor. Televizyonlar tabii bu şekilde kullanılması gerekiyor. Mesela TRT tabii. ŞEŞ kuruldu hocam, çok önemli ama bu konuda daha bilimsel, felsefi, ciddi şeylere, programlara ağırlık verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Tamamen katılıyorum. Hı-hı. Aslında hapishaneleri bile, yani hapishaneler hani bazen derler, bazı insanlar ise medrese-i Yusufiye'dir.
Doğru, tabii.
Yani buraların bir medrese-i Yusufiye olması gerekir, eğitim kurumları olması gerekir. Yani insanları amaç cezalandırmak değil, onları ıslah etmektir. Çünkü oradan çıktığı zaman daha kinlemiş, bilinçli bir şekilde, bir canavar şeklinde dışarı çıkarmak değil, ıslah etmektir önemli olan.
Tabii.
Yani o projelerin tabii yapılması gerekir ama yöre halkının kesinlikle İslam diniyle bağının tabii kurulması gerekir. Bu konuda da dinsizleştirme, ateistleştirme, işte şeytanileştirme konusunda çok ciddi belli kesimlerin programları var. Bunu maalesef Alevi kardeşlerimize karşı aynı şey yapıyor. Sanki öyle bir güruh var ki bunlar Müslüman değilmiş gibi bir algı uyandırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Dışarıdan ve içeriden. Ne demek yani Alevi seven?
Tabii.
Alevi. Ali'yi seven.
Tabii.
Yani bizim şimdi ehli, yani Sünni kesimde tabii en çok kullanılan isim Ali, doğru, Hasan, Hüseyin'dir. Hı hı. Şadımandır, Zeynep'tir, Şehadet'tir. Yani Kerbela konusunda kim üzülmez, o yapılan Ehl-i Beyt'e tabii yapılan zulme kim? Yezid, bir Ehl-i Sünnet bizim yani diyelim ki camiada Ehl-i Sünnet kesiminde Yezid ismi koyan bir kişi örnek. Yezid hatta kızdığımız
hakaret,
zaman hakarettir.
Tabii hocam.
Biz köyde yani Anadolu'da birisine kızdığım zaman affedersiniz Yezid derler.
Tabii.
Yezid gibi insan.
Tabii hocam.
Ya bunu kullanıyor. Yezid hepimizin düşmanıdır. Hazreti Peygamber'in Ehl-i Beyt'e zulmeden insanlara bir Müslüman, ama bu Kerbela olayını dahi, Ehl-i Beyt'e yapılan bu zulmü dahi bugün tefrika haline getiriyorlar. Bir bakıyorsunuz işte Sünni kesim Şia'nın camilerine saldırıyor. Şia Sünnilerin, böyle bir şey olur mu? Hepimiz kardeşiz, tabii Müslümanız.
Tabii.
Hazreti Ali'yi sevmeye Müslüman mı olur?
Tabii.
Hazreti Peygamber'i sevmeye Müslüman mı olur?
Evet.
Ya Allah'a sevmen.
Haşa.
Haşa. Evet. Ne demek yani?
Tabii.
Bir Müslüman mı olur? Bizim bunlar birleştirecek unsurlardır.
Tabii.
Allah, Muhammed, Peygamber, hı hı, Ali, tabii, Hasan, Hüseyin.
Dolayısıyla bunlar konusunda yapılan oyunlara gelmememiz gerekiyor.
Gelmemek lazım. Evet. Güneydoğu konusunda da bana göre oranın ilacı bu toplumun aslında dinsizleştirilmek isteniyor.
Haklısınız.
Dinle bağlarının koparılması isteniyor. Buna asla fırsat vermemek gerekir. Kesinlikle onları kucaklamamız, hı hı, kucaklamamız ve onlara dostça elimizi uzatmamız ve onların dinle bağlarını kurmak gerekir.
Özellikle de hocam yeni nesil, değil mi? Güneydoğu'da geçen yeni nesle bilimle, belki felsefeyle bunu dine ulaştırmamız gerekiyor. Mesela Darwinizmin geçersizliği. Şimdi okullarda Darwinizm öğretildiğinde bunlar, düşünsenize, tesadüfen oluştuğunu düşünen canlılar. O zaman tesadüfen oluştuysa zaten gidip günün birinde hesap vereceğini de düşünmez ki hocam. Allah korkusu olmaz ki o zaman öyle bir varlıkta. Tesadüfen oluştuğunu düşünen bir varlıkta.
Ya hiç olur mu?
Tabii.
Yani bilim adamları kalkıyor tesadüfen. Şimdi dün bir elemanımız geldi. Benimle tanışmak istiyor. Astronomi bölümünden.
Hı.
Dedim vallahi çok isterim astronomiyi iyi bilmek. Çünkü dedim Allah'a bilmenin yoludur.
Tabii.
Dedim son. Düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca yıldır, binlerce, milyonlarca yıldır hala ışığı dünyaya ulaşmamış gezegenler, yıldızlar var.
Evet.
Ya bu muhteşem, bu kainat, bunun bir sahibi yok mudur? Tesadüfen nasıl olur? Ben hakaret etmiyorum, bir şey demiyorum artık. Hadi onlara da saygı duyalım. Ama lütfen bize de saygı duyun. Ben inanıyorum ki bu tesadüfen olmamıştır.
Tabii.
Yani tesadüfen oldu diye bize bir yutturmacaya çalışıyorlar.
Tabii.
Dediniz doğru. Tabii. Tesadüfen. İşte inanıyor. Profesör inanıyor, öbürü inanıyor.
Evet. Hocam madem etik değerleri ele alan bir kurulsunuz, lütfen bu konuya da el atar mısınız o zaman, yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Okullarda Darwinizm resmi bir şey olarak okutuluyor. Şimdi okutulur ama panzehirinin de okutulması gerekiyor. Darwinizmin bilimsel olarak çürütüldüğünü gösteren delillerin de var, bu deliller çok fazla var. Çok fazla fosil var mesela. Yaratılışı ispatlayan çok fazla fosil var. Bunlar anlatılabilir, diğer deliller anlatılabilir, mikrobiyoloji, paleontoloji, birçok alanda çok ciddi deliller var. Okullarda bunlar da mutlaka panzehir olarak anlatılsın Ve o zaman çünkü düşünseniz hocam, tek taraflı eğitim alıyorlar. Küçük yaşta zehirlenmiş oluyor o çocuklar. Ondan sonra da diyoruz ki niye dinle bağları kopuk? Kopar hocam yani. Bu konuda da ben buradan bir şey, serzenişimi dile getirmiş olayım size.
Çok teşekkür ederim. Evet. Yani çok önemli. Bakın işte geçen hafta 19. Milli Eğitim Şurası yapıldı. Evet. Malum çevreler buna din şurası dediler. Evet. Milli Eğitim de din şurası. Neden? Osmanlıca öğrenilsin. Ya zaten seçimlik. Yani öğrenilse ne olur? Tabii her ki, türlü tabii. Dili de öğrenelim.
Tabii ki. Bilim gözüyle bakıyoruz biz zaten ona.
Kesinlikle öyle yani, bilimdir.
Tarih açıdan bir kapı olacak o, ne
din
güzel.
Din dersleri. Hı. Yıllardır tartışılıyor. Yok zorunluymuş, yok bilmem işte bağlı olmaz vesaire. Çocuk işte henüz daha çocuk. Ama tezatüfen yaratıldığını bu çocuğa söyletiyorsun, öğretmeye çalışıyorsun tabii. Bir Allah fikrini öğrense ne olur? Bunun ne zararı var? Ama inançlı bir insan nesil bunların çünkü planlarına karşı gelecek, settir. Yani inançlı bir kesim istemiyorlar. Amaçları bu. Çünkü projelerini gerçekleştiremeyecekler.
Evet.
Karşı gelmelerinin sebebi budur. Yani o dediğiniz işte Darwinizm şu bu falan rahatlıkla girsin. Ha diğerleri doğma ama bu doğma değil.
Tabii.
Yani o bilim.
Evet.
Bilim diye yani ben demiyorum evet, onlara. Bu, o bilim. Tabii. O doğma değil. Hı-hı. Ama Allah, peygamber vesaire bunlara doğma diyorlar, öbürü evet. Doğma değil. O tabii. Körpe zihinlere sen bunu Darwinizmi yerleştireceksin, tabii. Tesadüfen yaratıldı, oluştu, hı hı. Yerleştireceksin. Tesadüfen ne oluyor yani dünyada?
Tabii.
En basit bir örneği bile verse, yani şu su şimdi bardak tesadüfen mi oluyor? İyi, evet. Kendi kendine gelsin. İşte
hocam hangi patlamadan sonra şöyle şehirler oluşsun mesela? Mümkün mü çok düzgün böyle yapılar oluşsun?
Tabii insan evet. Meydana geliyor, düşünüyoruz evet. Ya bak. Görüyoruz, konuşuyoruz ama ufak bir virüs giriyor, bir bakıyorsun sistem çöküyor.
Tabii.
Ya bu tesadüfen mi oluyor?
Asla. Tabii.
Yani şu gözü bile anlamak mümkün değil tabii. Yani.
Bir hocam Darwin'in de o konuda sözü var biliyor musunuz bilmiyorum. Gözü düşünmek diyor, teorim konusunda diyor beni açmaza sürüklüyor diyor. Tabii. Bu anlamda yani.
Evet ben de onu duymuştum.
Biliyorsunuzdur evet.
Mesela bir tavus
teoriden
kuşuna.
Teoriden soğutuyor onu.
Bir tavus kuşuna çok düşmanmış.
Evet tavus kuşu için de benzer bir söz var.
Evet yani evet. Çünkü bir bakıyor bu kadar tesadüf olamaz evet. O kadar bir güzel.
Öyle kompleks değil tabii, mi? Hem göz de öyle mesela kesinlikle. Hem tavus kuşu öyle çok kompleks gerçekten. Hayranlık uyandırıcı bir yapı. Sanat eseri gibi tavus kuşu zaten. Tabii.
Vallahi. Belki hayranlara şey diyecek ama ben bunların ruh sağlığının yerinde olduğunu zannetmiyorum. Bize bilim adamı, filozof diye tanıtılan, evet. Takdim edilen birçok kişinin hı hı. İsimlerini demeyeyim ama hı. Öyle filozoflar var ki hakikaten birçoğu ya ruh hastasıdır evet, ya sapıktır.
Evet, evet. Ruh hastası olduklarına da birçok evet kanıt da var bir kısmı.
Kesinlikle.
Doğru söylüyorsunuz.
Ama bunları bize işte bilim adamı vesaire diye, filozof diye takdim ediyorlar ama kendi değerlerimize karşı da düşman hale getiriyorlar.
Ama hocam artık biz de değiştirelim. Yani şimdi bu kadar ilerleme oldu Türkiye'de. Türkiye normalleşiyor. Türkiye yeni Türkiye oluyor madem. Artık Darwinizme karşı bunun panzehiri lütfen okullarda. Bu bizim elimizde artık. İşte şimdi geçmişte tamam projeler vardı. Ama bugün artık hocam lütfen şu Milli Eğitim Şuralarında ben sizden bir kez daha rica edeyim. Bunları da ele alın. Okutulsun. Okutulmaması olmaz zaten. Bilime aykırı olur. Yani hiçbir şeyi yasaklayarak yapmayız değil mi hocam?
Tabii.
Ne olursa olsun anlatalım ama panzehirini de zaten kesinlikle. Biz fikrimize çok güveniyoruz hocam. Öyle değil
evet
mi?
Allah, ne
biz zaten yaratılışın kesinlikle çok büyük bir gerçek olduğunu biliyoruz. Çok açık bilimsel olarak bilim de bunu destekliyor. Bilim de yaratılışı destekliyor. Biz sadece anlatmak için fırsat istiyoruz bunu da okullarda. Bilimsel olarak anlatma fırsatı. Olay budur yani.
Tabii biz de onu istiyoruz. Yani değerlerimiz anlatılsın. Bunu anlatmak durumundayız. Kim ne derse desin. Kim ne? Hiç kimseye düşman değiliz. Biz bu ülkenin sevdalısıyız. Bu ülkenin sevdalısıyız. Evet. Hizmet için varız. Hiçbir hesabımız, kitabımız yoktur. Tek bir hesabımız, kitabımız var. Olması da gerekir.
Evet.
Yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Bu millete, bu ümmete hizmet etme. Aşkından başka bir hesabımız olmaması gerekir.
Evet.
Ha bu şekilde gayret edersek, bu türde programlar, işte kampanyalar oluşturulursa ama düşmanlık üzerine değil, sevgi üzerine.
Tabii.
Ben inanıyorum ki bu millet kendisine hizmet edenleri takdir edecektir.
Tabii.
Bizim milletimizin böyle bir feraseti de vardır.
Doğru.
Vefası vardır.
Tabii.
Ki bunu göstermiştir.
Hı hı.
Gösteriyor da.
Hı hı,
10 senedir de gösteriyor. Yani vefanın, sadakatin ne olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu millete yeter ki hizmet edelim. Amacımız bu olacak. Yeter ki hasbi olalım.
Doğru hocam. Son programımızın sonuna yaklaştık hocam. Son bir konuda daha kısa bir fikirlerinizi almak istiyorum izninizle. Bu sosyal medyaya falan baktığımız zaman çok yoğun bir böyle kamplaşma görüyoruz. Sadece sosyal medyada değil bu. Toplumda da. Yani uzlaşma, hoşgörü ve siz bir arada yaşama kültürünü zaten demin abi çok güzel anlattınız. Ama benim gibi düşünmüyorsan yok olma mantığı ya da dışlama o tip bir kişi. Yani çok anında kamplaşıp birbirlerine kin ve nefret dili kullanabiliyor insanlar. Bunlara karşı yine uzlaştırıcı, hoşgörünün yeşerdiği ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz hocam?
Tabii kısmen konuşmalarım arasında bahsettim. Şimdi hakikaten çağımız bir özelliği var. İletişim çağı. Küresel bir iletişim. Sosyal medya bu iletişimin en uç örnekleri. Bir anda yüz binlerce insana ulaşılabiliyor. Aylin Hanım, biz güzellikleri, değerlerimizi, madem böyle bir iletişim çağındayız, bu iletişim kanallarını güzel amaçlar için kullanmak durumundayız. Nefret pompalamayacağız. Hep kucak açacağız. Mevlana gibi. Mevlana gibi. Gönülleri fethedeceğiz. Gönüllere inmemiz gerekir.
Tabii.
Yani böyle şekli falan değil, düşmanlık değil, nefreti değil. O biraz önce hadisi okudum işte. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Sevdirin, nefret ettirmeyin.
Tabii.
Bizim ölçümüz bu olması gerekir. Aslında standartlarımız var, ölçülerimiz var. Hem milletimizin uygulamasından var, hem Kur'an ve sünnet var. Tabii. Bunları bildiğimiz zaman, aktardığımız zaman, sevgiyle, muhabbetle, enaniyeti, kin ve nefreti yok ettiğimiz zaman, nefsimizi terbiye ettiğimiz zaman, güzel insanlar yetiştiği zaman, rahmetli yine tabi rahmetle anıyorum çünkü 25 yıl yanında bulundum, Sebahattin Zaim Hoca hep bunu derdi, güzel insanlar, yani güzel ahlaklı insanlar ne kadar yaygınlaşırsa, ne kadar yerleşirse dünyada güzel olacaktır. Bundan dünyada nasibini alacaktır. Yani evet. Güzellikler hakim olsa ne olur? Bu değerleri bizim anlatmamız gerekir. Batı'ya da, Amerika'ya da.
Bir ateist de, bir Budist de değil mi? Herkes rahat eder böyle bir ortamda
ne
zaten.
Ne demek? Ben dua ediyorum ya Rabbi. Şimdi ben Avrupa'nın işte şöyle olsun, böyle bozulsun isteyebilir miyim? Çünkü dünya bir küresel sistem.
Tabii.
Ya bir vücutta, bir organın, yani kızıyor işte baş parmağımız gitsin, gözümüz. Ya ister miyiz? Dünyada bir sistem.
Tabii.
Dünyada bir sistem. İsteriz ki bütün dünya güzelleşsin. Kardeş içerisinde yaşayabilse, kaynaklar savaşlara falan gidiyor. Yani dünyanın hakikaten öyle bir noktaya geldi ki üretim araçları o kadar arttı, teknoloji o kadar gelişti, refahın kat be kat artması gerekiyor. Ama insanlık tarihinde üretim bu kadar bollaşmasına rağmen, refah bu kadar artmasına rağmen dünyanın büyük bir kesiminin refahtan, mutluluktan bu kadar uzak olduğu, gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu hiçbir dönem hatırlamıyorum. İşte biz, bizim medeniyetimiz, bizim değerlerimizde adalet vardır, kul hakkı vardır, kamu hakkı vardır, toplum hakkı vardır, insanlık hakkı vardır. Bunları yerleştirmemiz gerekir. Canla, başla, sabırla gayret edeceğiz.
İnşallah hocam. Bütün bu konuşmalarımızda inşallah dua kabul etsin Allah. Birliği dua olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ağzınıza sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz.
Çok güzel şeyler anlattınız, bizimle paylaştınız maşallah. Çok hikmetliydi hepsi. Peki efendim, bir Birlik Zamanı programında sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyoruz. Tekrar teşekkür ederim hocam.
Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun.